Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu Allah'ın şeriatı İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan beri Allah'ın dininin adı İslam. İslam demek ona tam teslim olmak demektir. Yeryüzünde zaten ne varsa her şey ona teslim olur. Dolayısıyla insanın da Allah'a tam teslim olması gerekir. Ali İmran suresinin 19. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: İnneddine indallahi el-İslam. Şüphesiz ki din Allah katında İslam'dır. Yani o İslam. O İslam yani Allah'a tam teslim olmayı gerektiren bir yapıdaki dindir. Peki Adem Aleyhisselam'dan beri geliyor. Öyleyse bugün Yahudilik nereden çıkıyor? Hristiyanlık nereden çıkıyor? Budizm nereden çıkıyor? Yani çok değişik isimlerle dinler var. Başlarında da Allah'ın nebi olarak gönderdiği kişiler var. Allahü Teala burada diyor ki: "Ve mahtelefellezine utul kitab." Kendilerine kitap verilen ayrılığa düşmediler. İlla min ba'di ma ca'ahumul ilmu bagyen bi. Bu bilgi kendilerine geldikten sonra Allah'ın dininin İslam olması bilgisi, Allah'a tam teslim olunması gerektiği bilgisi kendilerine geldikten sonra birbirlerine üstünlük kurma arzusuyla ancak ihtilafa düştüler. Ve men yekfur bi ayatillah fe innallaha seriul hisab. Kim Allah'ın ayetleri karşısında kafirlik eder, Allah'ın açık ayetlerini görmezlikten gelirse, yani Allahü Teala hesabı çabuk görür. Yani bunlar kaybederler demiş oluyor Cenab-ı Hak. Şimdi mesela bu size birkaç ayet daha okuyayım. Hatta sizin yerinize Erdem Bey cevap versin. Çünkü siz cevap verin desem cevabınızı duymayacağım. Şimdi Allahü Teala Ali İmran suresinin 83. ayetinde şöyle diyor: Efe gayre dinillahi yebun. Bunlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? İşte Yahudilik, Hristiyanlık, değişik isimlerle dinler. Tek din vardır, o da İslam. Allah'a tam teslim olmayı gerektiren bir din bu. وَلَهُ أَسَّمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَهًا. Göklerde ve yerde kim varsa, ne varsa, isteyerek de istemeyerek de Allah'ın düzenine teslim olmuştur. Bugün en büyük din düşmanı da Allah'ın koyduğu doğal kurallara uymasa yaşaması mümkün değildir. Aslında hayatının çok büyük bir bölümünü Allah'a tam teslim olarak yaşar. Yani Allah'ın koyduğu kurallara uyarak yaşar. Hadi nefes almadan yaşasın bakayım. Su içmeden yaşasın. Karnını doyurmadan yaşasın bakayım. Allah'ın koyduğu kurallara uymazsa yaşayamaz. Ve ileyhi yurcamı, zaten bunların hepsi oraya döndürüleceklerdir. Şimdi ben buradan sizin yerinize Erdem Bey'in cevap vermesini istiyorum. Mesela burada Allahü Teala bize emir veriyor. Yani bugünkü Müslümanların durumunu esas alarak ya da Yahudilerin, Hristiyanların, hiç fark etmez. Diyor ki Allahü Teala: Kul âmennâ billah. De ki biz Allah'a inandık, güvendik. Bunu söylerler değil mi bugün? Evet. Söylemeyen yok, herkes der. Yani dünyanın her yerinde herkes bunu söyler. Ateistler inanmadık derler ama inanmadıklarına kendileri de inanmaz. Ve mâ unzile aleyna. Bize indirilene. Bize indirilen Kur'an-ı Kerim, tamam. Yani Müslümanlara sorsan inanmıyorum diyen olur mu?
Yok.
Olmaz, tamam. Peki ve mâ unzile alâ İbrahim. İbrahim'e indirilene. İbrahim'e indirilen nedir desen derler ki işte şu kadar suhuf, evet, sayfalar, ama kaynağı ne dersen,
yok.
Kaynağı yok. Yani şey taberi tarihine bakılarak şey yok yani Kur'an'dan delil getirmezler.
Hoş onu. Belki şey Suhuf'u İbrahim'e ve Musa'ya
ona dayanmıyorlar. Suhuf'u İbrahim'e ve Musa'ya dayanmıyorlar. Onların delilleri değil. Tamam ve İsmail. Peki İsmail Aleyhisselam'a indirilen bir kitaba inanan biri var mı? Yok, öyle bir şey yok. Ona suhuf da yok değil mi? Ve İshak ve Yakup, İshak'a, Yakup'a, vel Asbat onun torunlarına hangi kitaplar indirilmiş? Var mı?
Yok, öyle bir şey yok.
İnanan yok yani bugün. Yani bugünkü akaid kitaplarında, yani İslamiyet'si şu kitapların hiçbirisinde yok. Peki, ve ma utiye Musa ve İsa. Musa'ya ve İsa'ya verilenler. Buna inanıyoruz derler. Peki Musa'ya verilen hangi kitap dediğin zaman ne diyorlar?
Tevrat.
Tevrat. Peki Kur'an'ın herhangi bir ayetinde Musa Aleyhisselam'a Tevrat var mı?
Yok.
Öyle bir şey yok. Evet, Tevrat'ın içerisinde en önemli bölüm Musa Aleyhisselam'a indirilmiş kitaptır. Yok, ama Tevrat'ta
bütün ne İsrailoğulları nebileri,
İsrailoğulları nebilerine indirilen kitapların
hepsi
var. Evet. Yani şimdi buna Tevrat böyledir dediğin zaman bu da Kur'an'a uygun bir şey değil yani. Onu da yanlış yapıyorlar. Peki ondan sonra ve nebiyyûne min rabbiyim. Bütün nebilere Rablerinden indirilenlere inandık. Peki bu geleneksel yapıda Allah kitabı nebiye mi indirir, Resul'e mi?
Geleneksel yapıda Resul.
Resul'e indirir. Peki bu da Allah nebilere indirdiğini tabii, söylüyor. Tabii. Evet. La nüferriku beyni ahadim minhum. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Nedir? Hiçbirini derken burada esas indirilen kitaplar var. Tabii ki o kitaplarda gelenlere de inanmak zorundayız. Peki bu kitapları birini diğerinden ayırmayız diyen birisi var
yok
mı yeryüzünde?
Yok hocam. Hiç onu kabul edemem.
Ben Müslümanım diyen.
Yok.
Peki ve nahnu lehu müslimun. Biz ona teslim olmuş. Kime? Allah'a teslim olmuş kişileriz. Niye? Çünkü bunların hepsi Allah'ın sözleri.
Tabii.
Tamam. Ve men yebtegi gayrel İslami dinen felen yukbele min. Bu İslam'ın dışında bir din peşinde koşanı Allah ondan asla kabul etmeyecek. Peki bu burada anlatılan İslam'a uygun bir Müslüman bu ulema içerisinde var mı? Bırak vatandaş.
Yok hocam. Allah Teala burada el İslam ifadesini yukarıda saydığı tüm nebilere verdiği tabii din olarak söyledi. Tabii. Onu da kabul eden yok ki.
Yok.
İslam dediğimiz din işte şeyden sonra Muhammed Aleyhisselam'la birlikte
başlamış bir din.
Yepyeni bir din. Evet öyle söyleniyor.
Böyle bir olay yok ki.
Biraz sonra okuyacağız. Bu bildirdi de aynı şeyi söyledi.
Böyle bir olay yok. Ve huve fil ahireti minel hasirin. O ahirette kaybedenlerden olacaktır diyor. Şimdi burada Allah-u Teala bunu söylüyor. Bakın bir de aynı şeyi Bakara suresinin 136. ayetinde söylüyor. İstersen bir de onu da hızlı okuyalım. Ben metnini okumadan sadece meal olarak okuyayım sana. Mesela bunlar diyorlar işte Yahudiler Yahudi olun diyor, Hristiyanlar Hristiyan olun ki şey, doğru yola gelesiniz. Hayır diyor Allah. İbrahim'in dostu olduğunda ki İbrahim Aleyhisselam Allah'a tam teslim olduğunu söyleyen. Ben zaten önceki ayetlerde de var. Şeyde Allah-u Teala diyor ki bu yine Bakara suresinin biz gâle lehu rabbu eslim gâle eslemtü rabbil alemin.
131. ayet
hocam. Hı?
131.
Evet. 131. ayet. Tamam. Yani ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Yani diyor ki işte sizin yapacağınız alemlerin Rabbine teslim olmak. İndirdiği kitaplardan hiçbirini diğerinden ayıramazsınız. İnanacaksınız. Şimdi bu farklılık var mı yok mu onu da biraz sonra şey yapacağız, okuyacağız. Mesela şimdi yine sen izleyiciler adına dinle.
Tamam.
Mesela burada diyor ki Allah-u Teala قُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ Allah'a inandık deyin. Tamam. Herkes inandım der. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا Bize indirilene. Gene dedir.
Tamam.
Peki. وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاهِيمَ İbrahim gene suhuf diyecekler. Tamam deyin. Hadi. Ve İsmail ama İsmail'e kitap inmemiş diyecekler. Halbuki Mekke'de Muhammed Aleyhisselam'ın dedesidir. Bütün Kureyşlerin dedesidir. Yani orada kitap inmiş işte Allah. Daha başka ayetlerde daha açık ifadeler var. Neyse. Ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat. İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına. ve ma utiye Musa ve İsa, Musa ve İsa'ya verilenlere ve ma utiye nebiyyune min Rabbi, bütün nebilere Rablerinden böyle. Bak yine nebiler dedi. Evet. Bunu kabul eden bir kişi var
yok
mı?
Yok hocam.
Yok. Maalesef. Peki la nüferriku beyne ahedin minhum, hiçbirini diğerinden ayırmayız. Bunu söyleyen var mı?
Yok. Herkes
mesela ne diyorlar şeyde gerçekten bakın şu cami görevlileri tabi işlerinde iyi davrananlar var. Yani bunlar insanlara camiye gelmeyin demek için yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ya bir salatü selam diyorlar. Ya seyyidel evveline vel ahirin. Ey öncekilerin ve sonrakinin seyyidi. Nereden çıkıyorsun ya? Sen bunu bir Muhammed Aleyhisselam'ı diğerlerinden ayırırsan bakalım ne oluyorsun? Okuyalım. Bir de as-salatu vesselam diye bir şey uydurmuşlar. Evet yok değil ama onların dediği gibi değil. Neyse. Peki ki la nüferriku beyne ahadim minhum, bunlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız diyor. Ayırmayan var mı?
Yok hocam.
Evet. Şöyle bir şey. Ve nahnu lehu muslimun. Biz Allah'a tam teslim olmuş kişi. Niye Allah'a deniyor da bu kitaplar demiyor? Çünkü hepsi Allah'ın kitabı. Allah ne diyorsa o. Bu sözü söyleyen de Allah. Fe in amenu bi misli ma amentum bihi. Sizin inandığınız gibi onlar da, onlar dediği Yahudiler ve Hristiyanlar. Çünkü şeyde bu surenin hemen yani biraz yukarısındaki 135. ayetinde o var. Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa ya bizim içimizde doğru inanan kimse yok ki bizim gibi inansınlar. Ya böyle bir şey yok. İnanırlarsa fekad ihtedev. O zaman yola gelmiş. Tamam Yahudiler, Hristiyanlar. Yani siz de Kur'an'a inanacaksınız. Mecbursunuz. Başka çareniz yok. İşte önceki bütün şeylere, Tevrat'a, İncil'e, hepsine yani bütün ilahi kitaplara inanacaksınız. Peki ve in tevellev, eğer bundan yüz çevirirlerse, acaba şimdi bu ayetleri okusak hocalara kaç tanesi yüz çevirmez? Yüz çevirmeyen kaç kişi çıkar? Ondan sonra فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَقْ, onlar ayrı bir taraftadır. Yani Allah'ın yolundan çıkmışlardır diyor Allah. Yani kesinlikle çıkmışlardır. Peki فَسَيَكْف۪يكَهُمُ اللّٰهِ, yakında Allah seni onlara yeterli hale getirecektir. Yani onların bu dünyada da hesabını soracaksın diyor. Ve huve semî'ul alîm, o her şeyi dinleyen ve her şeyi bilendir. Şimdi burada bakın, o zaman Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen nebiler var. Bunlara açıkça inanmamız ve tabi olmamızı emreden ayetler var mı? İstersen sen onları bir oku.
Tabii ki hocam, şimdi şey yapalım, bu şeriatla ilgili bir bildirge yayınlanmış, bildiri yayınlanmış. Onun üzerinden şey alıp devam edelim hocam. O bildiriye bir cevap vermiş olalım dersin.
Tamam, o bildiriyi şey yapalım diyorsun. Tamam.
Çünkü şöyle bir tartışma var bugün toplumda. Bir YouTube'da program yapan bir genç vesilesiyle bir tartışma doğdu. Tartışmaya da bütün bu şeyde camiadaki işte hocalar cevap verme durumu.
Mesela tartışmaya sebep olan ana konu ne?
Tartışma işte Kur'an'daki şeriat mı, yani daha doğrusu şöyle, İslam şeriat nedir? Nasıl hüküm hakim olmalı mıdır?
Gencin sebep olduğu tartışma.
İşte hocam şeriat tartışması, yani şeriat uygulanamaz. Bugün hiçbir şekilde geçerliliği yoktur şeklinde bir tartışmaya sebep oluyor. Ben videoyu tam olarak yani izlemedim.
Çocukların evlendirilmesi konusu.
İzlemedim ama i̇şte örnekler hep aynı. Yani işte kölelik var, çocukların evlendirilmesi konusu var. Ondan sonra bu cariyelik meseleleri var. Bir de işte
var o gencin ki daha çok çocukların evlendirilmesinde evet. yoğunlaşmıştı. Yani öyle
hocam bir başka video, yani o sürekli yapılan şey, sürekli yapılan bir program ve orada farklı konular var. Şimdi buna karşılık olarak da bir grup İlahiyatçı İşte içinde tanıdığımız tanımadığımız birçok isim var. Bunlar bir bildiri yayınlıyorlar. Bildirinin başlığı da şeriat İslam demek değildir şeklinde bir başlığı var. Burada tabii doğruyla yanlış biraz birbirine karışmış vaziyette. İşte böyle bir tartışma olduğu dile getiriliyor. Hatta deniyor ki bu tartışma adeta dine rağmen din, İslam'a rağmen İslam denilebilecek düzeyde bir cahilliği içeren şeriat tartışmasıdır diyor. Şeriat kurallarının çok azının kaynağı Kur'an ayetleridir diyor. Doğru. Yani bugün aslında iki ayrı şeriat kavramından bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi hem halkın nezdinde anlaşılan şeriat hem de Kur'an'da şeriat kavramı. Bu halkın nezdindeki tabii biraz devletin işte veya işte kurumların ortaya çıkardığı ya da geleneksel diyebileceğimiz bir
mesela
şeriat kavramı.
Haklı diyebilmek için mesela gelenekte Allah 4 kitap indirmiştir derler ama Kur'an-ı Kerim bütün nebilere kitap ve hikmet indirdiğini söylüyor. Bunu kabul etmez gelenek. Bu ne oluyor? Kur'an'a aykırı bir şeriat anlayışı
oluyor. Aynen öyle.
Yani Kur'an'ın kafirlik saydığı bir şey imanın esası sayılıyor.
Esası sayılıyor maalesef. Evet. Şimdi şeriat kurallarının çok azı Kur'an ayetleridir deniyor. Devamında da deniyor ki o ayetlerin de çoğu dönemsel olup esbab-ı nüzul çerçevesinde anlaşılması ve yorumlanması gereken hükümleri içermektedir. Yani şimdi tamam bir şeriat yanlış bir şeriat denilen şey var. Bugün şeriat dendiği zaman işte mürtedin öldürülmesinden tutun. Sizin dediğiniz gibi küçüklerin evlendirilmesine kadar giden pek çok konu gündeme geliyor. Halbuki bunları söylemek yerine yani bu şekilde bir şeriat kavramını hepten dışlamak yerine Allah-u Teala'nın kitabındaki şeriatın ne olduğunu, bunun doğrusunun yanlışlardan nasıl ayrılması gerektiğini söylemek daha doğruyken bu hocalar da maalesef bunu yapamadıkları için, böyle bir durumda olmadıkları için bu sefer onları da doğrusunu da dönemsel kabul edip yorumlamak gerekir diyorlar. Şimdi şeriat kurallarının çok azının kaynağı Kur'an ayetleridir diyeceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki şeriat tartışması saçmadır. Bugün şeriat uygulanamaz. Demek ki bir tane bile içerisinde Kur'an ayetine uygun olsa o bir tane hükmü de bugün uygulanamaz demiş oluyorsunuz. Ne oldu yani şimdi şeriat yanlıştır gitsin hepsi derken Allah-u Teala'nın bir tek emrini bile siz şeriatten sayıyorsanız doğruysa bugünkü şeriatın içerisinde onu da çöpe atmış oldunuz böyle.
Yani bu adamlar Müslüman sayılırlar mı okuduğumuz ayetlere?
Olmaz işte hocam. Kesinlikle tam olmaz. Tersi. Yani zaten İslam teslim olmak demektir. Allah-u Teala sizin az evvel okuduğunuz Bakara suresinin 131. ayetinde İbrahim Aleyhisselam'a söyletiyor devamında. Canımızı Müslümler olarak sana tam teslim olmuş olanlar olarak al diye dua ettiriyor. Dolayısıyla insanlar bir tek emri bile görmezden geldiğiniz zaman Allah-u Teala'ya teslim olmuş sayılır mısınız? Öyle bir şey olur mu?
İblis bir tek emri Allah'a evet. Görmezden geldi ve kovuldu.
Evet ve Allah-u Teala onun için kafir ifadesini kullanıyor.
Allah inançta var mı?
Hiçbir problem. Melekleri kendisi zaten melekler, onlardan
kendisi
bir tanesi.
Zaten meleklerden. Evet. Henüz bir nebi gönderilmemiş.
Ama bir tek emrine karşı geldiği için teslim olmamış
ve
oluyor.
Ve iblis olarak kovuluyor.
Dolayısıyla bizim görevimiz insanların şeriatten anladığının ne olduğunu değil, anlamaları gerekenin yani Kur'an'ın Allah-u Teala'nın şeriat tanımının ne olduğunu anlatmamız gerekir. Bu bildiride yapılan şey ise şeriatte işte mesela şöyle yazmışlar işte çok eşlilik, kölelik, çocuk yaşta evlilik, haremlik, selamlık uygulaması, haklar bakımından kadınların ikincilliği, mürtedin idamı, tekfirciliği içermesi. Yani şeriat bunları içeriyor. Tamam yani çok eşlilik. Şimdi çok eşliliği siz eğer bugün batıl bir şey sayıp Allah'ın şeriatı değildir bu, biz buna uymayız derseniz bu Allah-u Teala'nın dinine teslim olmuş olur musunuz?
Çok eşlilik diyorlar, zina serbest.
Evet, zinayı serbest bırakıyorsunuz. Onda sorun yok. Ona hiç kimse dokunmuyor zaten.
Bak mesela ben İstanbul Üniversitesi'ne kabul etmiyorlar. Yani hiçbir üniversite beni kabul etmiyor da işte İstanbul Üniversitesi'ne bir ara almaya karar vermişlerdi. Bütün çalışmalar yapılmış, evrak gelmiş rektörün önüne. O gün bir televizyon beni bir programı çağırdı Hüseyin Hatemi ile beraber. Konu çok eşlilik. Gittim Hüseyin Hatemi gelmemiş, eşi gelmiş. eşiyle beraber yaptık. Orada saatlerce sürdü. Sabaha kadar neredeyse sürdü. Ya ben o kendi hukuklarından örnekler verdim. Konuşamadılar, bir türlü kendilerini savunamadılar. Çok eşlilikte. Ve ertesi gün Tan Su Çiller Başbakanı bir konuşma yaptı. Bana epey bir ve burada birçok kimseler ortalığı yıktı falan. Ama kendi kendime dedim, bu Allah'ın beni imtihanı. Ben kesinlikle kazanacağım. Siyasınlar isteyen almasınlar. Sonra Allah'ı da lütfetti. İmzalandı yani. Şimdi adamlar gece sabaha kadar kendilerini haklı çıkarmak için uğraştılar ama başaramadı.
İşte hocam burada da aynı çaba var. Şimdi bu çok eşlilikle ilgili bu yani çok eşlilik dediğimiz bir tanesi örnek yani.
Diğer kadınların lehinedir, erkeklerin değil.
Evet yani onun üzerinde odaklan. Buraya da yazılan örneklerden bir tanesi olduğu için diğerleri için de aynı şeyi söyleyebileceğimize dair olsun diye söylüyorum. Çok eşlilikle ilgili Kur'an'da birçok ayet var. Yani belki halk arasında sadece Nisa suresinin 3. ayeti sayılır ama çok sayıda ayet vardır bu konuyla alakalı. Şimdi bununla ilgili ayetler olduğunu bildikleri için buradaki ilahiyatçılar bunun peki bu şeriate yani kendi tırnak içerisinde kötüledikleri şeriatın içerisinde bir hüküm olduğu için de şeriatı da atmak istiyorlar. O yüzden yukarıya demişler ki zaten o ayetlerin de yani şeriat kurallarının çok azı Kur'an ayetidir. Onların da çoğu dönemsel olup esbab-ı nüzul çevresi çerçevesinde anlaşılması ve yorumlanması gereken hükümler içermektedir. Yani çok eşlilik de bugün Kur'an'ın veya İslam'ın bir şeriatı değildir diyebilmek için böyle bir hüküm koyuyorlar. O zamanın bir adetiydi. İşte Kur'an'da ona öyle kabul etmek zorunda kaldı. Mesela kölelik için de aynı şeyi söylüyorlar. O dönemin bir uygulamasıydı. Kur'an'da bunu bir kere de kaldıramadı ama kaldırılması için bir çeşitli kurumlar oluşturdu. Bu hedefi kaldırmaktı. Haşa Allah-u Teala böyle bir şey yapmış, kaldıramamış köleliği. Kölelik yasaktır falan diyememiş haşa. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de kölelik diye bir şey yoktur. Onların hepsi savaş esirliği hukuku düzenlenmiştir. Çok eşlilik Kur'an'ın çok açık bir hükmüdür. Yani bugün isteyen her erkek, imkanı olan her erkek birden fazla eş alabilir. Kimseye hesap veremez.
Ama vermez.
Tavsiye edilmez ayrı mesele ama kimse bunu yasaklayamaz yani onu söylemeliyiz. Çocuk yaşta evlilik şimdi hepsini birbirine karıştırmış. Çocuk yaşta evliliği de yine Kur'an'ın bir hükmü sayıyor bu sefer. Yani Kur'an'ın hükmü olanları Kur'an'dan çıkarmaya, Kur'an'da olmayan şeyleri de şeriat diye atmaya çalışıyor. Ya çocuk yaşta evliliğin Kur'an'a dayandığını söyleyen kim ki? Yani sizsiniz zaten. Yani bütün bu bildiriyi yazanların birçoğunun mealinde zaten bu ifadeler Talak suresinin 4. ayetindeki ifadeyle çocuk yaşta evliliği ortaya çıkarmışsınız. Oysa doğru çalışan, düzgün düşünen bir mümin, bir Kur'an hocası, alimi Kur'an o kadar çok sayıda ayetine rağmen böyle bir şey iddia edemez ki. Çocuğa mı mehir vereceksiniz?
Evet. Yani zaten Allah-u Teala sizden kesin söz aldılar diyor Nisa suresinin 23. ayet miydi?
Evet.
Yok 23 değil. 22 galiba. Yani evlilikte kararı kızın kendisi verir. Yani mesela bugün aileyle ilgili bütün hükümler Abbasiler döneminden itibaren bitirilmiştir. Bak kesin söz alıyorlar.
21. ayet
21.
hocam.
21. ayette. Kesin söz alıyorlar. Yani ama Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde baba kızı istediğine verir, kızın itiraz hakkı yoktur. Hanefi mezhebinde de alnına tabanca daya evet desin geçerlidir. Evet. Bunlar İslam'a %100 aykırı. En küçük doğru olma şansı yok. Ama ben yere şöyle akıllarda kalsın diye çok kısa bir şekilde şey yapayım. Bir gün Medine'de onların ulemasıyla bir aradayız. Konu bu çocukların evlendirilmesine geldi. Nereden çıkardınız dedim ya öyle bir şey yok. Ne demek ki yok? Bütün mezheplerde var. Ben mezheplerde yok demedim ki İslam'da yok dedim. Peki dedim Kur'an-ı Kerim'de Allah evlenme çağından bahsediyor. Oradan haberin var mı? Haberiniz var mı? Hangi ayette ya? Peki dedim Allahü Teala diyor ki وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاهِ Yetimler, yetim çocukları nikah çağına gelinceye kadar zorlu imtihanlardan geçirin diyor.
Evet.
Varmış ya dediler böyle. Ya siz Arapsınız ve hepiniz Arapça Kur'an ezberlemişsiniz. Ve koskoca üniversitenin hocalarısınız. Dedim onlara, şimdi size bir garip gelir ama dedim ki Arapçayı en iyi bileniniz hangisidir? Hanginiz dedim. Arap Dil Edebiyatı Dekanı'nı söyledi. Gel bakayım buraya dedim geldim. Orada birkaç tane ayeti peş peşe okutturdum. Oku bakayım şu bak şu birbirini açıklayan ayetler. Hemen ayağa kalktı. Bu ne ya dedi. Sadece buluğa ermek de yetmiyormuş. Evlenmek için reşit olmak şartmış. Kur'an hükmü ya. Ondan sonra peki o şey en meşhur hadisçileri vardı. O zaman çok tanınmış bir adamdı o. Daha önce demişti işte, ya işte Muhammed Aleyhisselam 6 yaşında şeyle evlendi. Ayşe ile evlendi. Ya dedim ki bak bu, hadi farz edelim doğru. Nerede oldu? Mekke'de oldu değil mi? Doğru olma şansı yok ama. Vakit çok daralmıştı. Peki dedim, sen hadisi çok iyi bilen, Medine'de böyle bir olay var mı? Hayır, yok. E daha ne dedim? Farz ki var, kabul etsen bile kaldırılmış işte. Daha ne istiyorsun? Kaldı ki olması imkansız. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arap diliyle indirilmiş. Evlenme çağı kelimesi yoksa orada kullanmaz. Evet, evet, devam etsin.
Ayrıca hocamın az evvel söylediği Nisa suresinin 6. ayeti, yine hocamın söylediği Nisa suresinin 21. ayeti ve daha sayamayacağım kadar çok ayet varken bir insan nasıl olur da Kur'an, Allah'ın indirdiği kitaba iftira etmeden kalkıp da çocuk yaşta evlendirilmeyi Kur'an'a dayandırabilir? Bütün bu ayetleri gören bir hocanın, bir alimin, ciddi bir insanın Talak suresinin 4. ayetindeki Vella ilem yahidn ayeti ifadesini anlamak için uğraşması, çabalaması gerekir. O ayete hiç alakası olmayan ve işte belki de tarih boyunca verilmiş o henüz adet görmemiş kadın ifadesinin doğru anlaşılması, orada bir yanlış olduğunu görmesi gerekir. Ki o ayette de zaten söylenen şey, adet görme konusunda sağlık problemi yaşayan bir kadından bahsediliyor. Yoksa henüz adet görmemiş çocuk yaşta bir kadından bahsedilmiyor. Talak suresini baştan itibaren okuyan veya Kur'an'ın boşanma ile ilgili Bakara suresindeki ayetlerini okuyan kişi bunu zaten çok iyi bilir. Yani böyle bir şey olması mümkün değil.
Ya zaten evlenme konusunda bir kere kız da erkek de reşit olmak zorunda. Kararı kendileri verir. Aileleri bu konuda sadece bir nasihat eder, o kadar. Tavsiyede bulunur. Ailesiyle anlaşamazsa yetkili makama başvurma, evet, hakkı var. Ben mesela bugün genci şey hapse atalım falan dediler, kaçtı değil mi?
Evet hocam.
Peki kim hapse? Bak şimdi şu çıkaran hangi kurumsa onu hapse atsınlar. Bak şuradan okuyayım ben size. Bak Diyanet'in mealinden okuyorum. Ama Diyanet değil, şunların tefsirlerini hangisinden okursanız okun, ayeti bozmuşlar. Kur'an Arap diline %100 ters bir mana vermişler. Hiçbir Arap bu anlamı veremez. Bak şuraya bakın. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler. Henüz adet görmeyenler kimdir?
Henüz adet görmeyen işte çocuklar.
Çocuklar. Kaçıncı yaşta başlar?
İşte
sıfır.
Sıfır.
Sıfırdan başlar. Henüz adet görmeyen buluğa kadar adet görmez. Buluğ adet görmesiyle buluğ başlar. Henüz adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. 3 ay bekleyemiyor. Adam boşamış karısını, yani çocuk daha henüz adet görmüyormuş, 3 ay bekleyecek. Peki hangi boşanan kadın bekler? Onu da Allah-u Teala şeyde Ahzab suresinde belirtiyor. Hangi kadın şey yapar? Diyor ki mesela burada mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan kendilerini boşadığınızda onların üzerinde sizin sayacağınız bir iddet yoktur. Yani cinsel bir birliktelik olmamışsa kadınla erkek arasında boşanmada iddet bekleme diye bir şey yok. O zaman henüz adet görmeyen çocukları 3 ay bekliyorlarsa, pardon, ya 3 ay, evet, bekleyeceklerse
demek ki ilişkiye
girmiş olması gerekiyor. Ya sen bu Kur'an'ı bu kadar iftiralarla çocukların evlendirilmesine delil olarak alıyorsun. Hapse atılacaksa bunlar atılsın. Ya uzun yıllardır bunlar burada anlatıyoruz, yazıyoruz, şey yapıyoruz, hiç mi duymuyorlar? Sonra bunlar bize güvenmeyen insanlar da değil. Yani eskiden ve çok bizi çok yakından tanıyan kişilerdir. Hepsi de. Eğer bir hatamız varsa ben sadece onlara demiyorum, bütün İslam alemine. Hadi bakalım bir taneniz çıkın bakayım karşımıza. Mümkün değil, çıkamazlar. Ama ne oluyor? Birisi bunları alıp da sosyal medyada konuşunca suçlu oluyor. Peki bunlar yazan suçlu değil, öyle mi? Bütün mezhepler çocukların evlendirilmesinde ittifak eder. E ne olacak? Sen buna İslam diyorsun. Şimdi bu şeriata karşıyım diyenler de bu şeyleri bu kadar derin bilgiye sahip olmadıkları için böyle şey yapıyorlar değil mi?
Evet hocam
Neyse
aynen
devam et.
öyle. Zaten ya şimdi bir taraftan şeriat diye anlaşılan şeyi kötüleyeceksiniz ama siz istemediğiniz veya içinden çıkamadığınız şeyleri Kur'an'da olmasına rağmen onları da o şeriat kötülediğiniz şeriat kavramının içerisine atıp hepsini toptan çöpe atacaksınız. Ya böyle bir şey nasıl İslam'a söyletilebilir? Kaldı ki şeriat kelimesini Allah-u Teala hangi bağlamda kullanıyor? Kur'an'da mesela bu bildirinin sonu şöyle bitiyor. Hazreti Adem'den beri gelen tevhid inancıdır şeriat ve asla din asla değişmez ama şeriat değişir. Şimdi nereden çıkartıyorsunuz? Yani kim söylüyor? Kur'an'a bu konuda baktınız mı? Allah-u Teala Şer'a alekum mineddini ma vassa bihi Nuhan ayetinde ne söylüyor? Yani bunu biraz sonra hocamla birlikte okuyacağız.
Evet, diyor ki yani Allah Nuh'a hangi
Görevi
şeriatı
verdi.
görev yüklemişse sizin için de
Onu şeriat
aynı şey
yapmıştır.
onun şeriat yapmıştır. Evet.
İşte çok eşlilik, kölelik kurumu. Şimdi kölelik kurumu şeriat olarak kötülüyorlar. Şimdi kölelik kurumu denilen şeyi siz oluşturmuşsunuz. Allah-u Teala'nın kitabında kölelik kurumu diye bir şey yok ki. İşte burada az evvel hocamla okuduk tefsirlerin içerisinde, Diyanet'in tefsirinde. Bütün anlayışlar zaten böyle. Siz cariyelik diye bir kurum oluşturmuşsunuz. Ma meleket eyman, rakabe, işte esir, eme, abd gibi Kur'an'ın bu konuyla ilgili sayısız kavramını hepsine aynı şekilde çevirmişsiniz. Hepsine bir köle şeysi uydurmuşsunuz. Allah Teala Muhammed suresinde savaş esirlerini fidye alarak veya almadan serbest bırakmaktan başka bir seçenek vermediği halde onları köleleştir bir kurum haline getirmişsiniz.
Sonra
Sonra
Muhammed Aleyhisselam Bedir Savaşı'ndan bir tanesini köle yaptı mı?
Hayır hocam
Esirden.
hiç öyle bir şey
Hepsini
yok.
serbest
Evet.
bıraktı. Büyük bir bölümü ücretsiz bir kısmından da fidye alarak serbest bıraktı. Peki mesela Hayber esirlerini hangisini şey yaptı?
Yok
Ya
hocam
da
hiçbir şey.
Uhud esirleri. Ya böyle bir olay yok ki. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında bir öyle kölelik, cariyelik diye bir şey yok. Olması da mümkün değil.
Ama bugünkü meal ve tefsirlerde var hocam. Var. Yani
Yok,
şimdi
bütün mezheplerde var.
ya
Meal ve
hepsinde
tefsirlerde de var.
tabii o dolayısıyla onlara da girmiş. Şimdi meal ve tefsire siz bu ifadeleri kölelik olarak çevirirseniz işte yukarıda söylediğiniz gibi onlar dönemseldi, o güne aitti. Bugün onları yorumlamalıyız, onlardan kurtulmalıyız bağlamında şeyler yazarsınız. Bu da İslam ulemasının bugünkü ilahiyat ulemasının o şeriat konusunda soran çocuğa verdiği cevap da böyle bir şey olur maalesef. Verebildiğiniz cevap bu işte. Çünkü siz de kabul ediyorsunuz kitabınızın içerisinde kölelik diye bir kurum olduğunu. Yok ki öyle bir şey.
Hiç
Nereden
olmamış. Hiç
çıkartıyorsunuz?
yok. Kur'an-ı Kerim'de yok.
İşte onu kabul ediyorlar. Çok eşliliği beğenmedikleri için onu da atıyorlar. Ya Allah Allah. Yani o zaman sapla samanı birbirine karıştırıp beğenmediğimiz her şeyi atalım. Sonra da ona attığımız şeylerde kötü kaka vesaire diyelim. Allah Teala öyle bir şey demiyor ki. Siz Kur'an'ın içerisindeki tek bir hükme uymadığınız zaman teslim olmuş kabul edilmiyorsunuz. Müslim olmuyorsunuz zaten. O zaman nasıl olur da bu şeriat denilen şeyin zaten çok azı Kur'an'dan ayetlere şeye dayanır. O zaman hiç bunlara gerek yok minvalinde bir bildiri yazabiliyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Bir diğer şey diyor ki mesela iktisadi tezler bakın bağlamında da günümüzün girift ekonomik ilişkilerini karşılayamayacak denli basit oluşu. Şeriat için bunu söylüyor. Peki Kur'an'ın içerisindeki iktisadi anlayışı nasıl değerlendiriyor acaba bu arkadaşlar? Yani bunların içerisinde birçoğu riba ile faizin aynı şey olmadığını söyler. Bu isimleri ben açıklamıyorum. Biliyorum hepsini tanıyorum. Yani faiz başka bir şeydir, riba başka bir şeydir. Riba tefedir, işte Kur'an'ın istemediği tefeciliktir. Bugünkü modern ekonomi faizsiz bir şekilde yürüyemez diyen adamlar bunlar, bu bildiriyi
Ya
yazanlar.
istersen ben çok kısa şey yapayım. Bu 2008 krizinde Almanlar beni çağırmışlardı. Bu krizden çıkmanın bir yolu var mı? Ekonomik kriz. Ben de onlara tabii internetten isteyen kişiler şeyi dinleyebilirler o sohbet sonuna kadar. Ben Almanlara şunu söyledim. Siz ekonomiden anlamazsınız cümlesiyle başladım. Dünyada herkes güler buna değil mi? Arkadaş, gerçi bu cümleleri çıkarmışlar yayınlarda yok da. Dedim ki sizde ekonomik kriz yok, bilgi krizi var. Siz mal ve hizmet üreten bir ülkesiniz. Böyle bir ülkede ekonomik kriz olur mu? Paradan dolayı kriz. Hanginiz sabahleyin buraya gelirken parayı yiyerek geldiniz? Sonra anlattık anlattık. 2 saat kadar dinlediler. En sonunda başkanlar dedi ki biz biraz dersimize çalışalım, sana cevap veririz. Çünkü Kur'an'daki ekonomi sistemi anlattığınız zaman ağzı açıkta kalmayan hiç kimse yok. Ondan sonra bir yazı yazdılar. İşte yeni dünyanın ekonomik altyapısını birlikte oluşturabilir. Anlaştık, imzaladık. Fakat bu işte Gazze savaş sebebiyle görüyorsunuz. Uluslararası kuruluşlar engel oldular. İslam'daki ekonomik sistem, ya bugün dünyanın ekonomisini düzeltsin. Hadi bugün Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek için karar verilsin. Eğer bir televizyonda çıkar bütün dünyaya söz veririm. Eğer çok kısa sürede birkaç ay içerisinde Türkiye eğer şaha kalkmazsa o zaman konuşalım. Evet.
Şimdi haklar bakımından kadının ikincilliği. Yani beğenmedikleri şeriatın içerisinde bu var. Tamam, bu sizin bugün şeriat dediğiniz zaman bu anlaşılıyor olabilir. Peki Kur'an'ın kadına verdiği hakları hiç konuştunuz mu? İnsanlara bunu anlattınız mı? Hayır, çünkü sizin de meallerinizin içerisinde mut'a nikah diye bir şeyi siz ayete dayanıyorsunuz ya. Nisa suresinin 20. Bu burada ismi geçenlerin meallerinde bir kısmının, yani meali olan en azından Nisa suresinin 24. ayetine dipnot yazmışlar. Bu mut'a nikah denen şeyi Ömer radıyallahu anh kaldırmıştır.
İyi de yapmış diyorlar, haşa.
Evet, yani böyle bir şey olabilir mi? Sizin kabul ettiğiniz, mealini yazdığınız kitabın siz Allah'ın kitabı olduğuna inanmıyorsunuz
yani
ki.
Bak, mesela kadının eşini boşama hakkını Nisa 34. ayeti kadını dövme diye tercüme ederek işi bitirmişler oradan.
Aynen öyle.
Ondan sonra kadının özelliklerinin farklı olduğunu, erkeğin farklı olduğunu, birinin diğerine özenmemesi gerektiğini şey yaparak ona göre bir sistem kurmuş Allah-u Teala. Hiç mümkün değil yani ve kadına gösterilen değer o kadar çok ayet anlat, burada derslerimizde sık sık konuşuyoruz.
Hocam sonra...
Ama kadının boşama hakkını elinden almışlar. Ondan sonra erkeğin boşama hakkında saçma sapan bir bütün ayetleri yok sayarak, bütün hadisleri yok sayarak saçma bir sisteme bağlamışlar. Ve bunu da mezheplere yerleştirmişler. E tabi bu böyle bir şeriatı kimse kabul edemez.
Tabii ki kabul etmez.
Hiç kimse kabul edemez.
Şimdi bunu kabul etmiyoruz diye Kur'an'dan anlamadığımız, sonuca varamadığımız veya cevap veremediğimiz konuları da o kabul etmediğimiz şeriatın içerisine koyup çöpe atmak, bu bir ilim adamına, en azından burada adı geçenlere yakışmaz ya. Böyle bir şey olur mu? Şimdi Allah Teala Bakara suresinin 236-237. ayetinde mehirle ilgili birçok şey söyleyecek. Yani evlendikten sonra talak sırasında eşinize işte önceden mehir belirlediyseniz ve eşinize dokunmadan onu boşadıysanız, bütün bunları o kadar ince şekilde ayarlayacak. Sonra Nisa suresinin 24. ayetinde de eğer ilişki olduysa evlilikte, o zaman ne yapılması gerektiğini anlatırken de mutlaka onlara mehrin verilmesi gerektiğini söyleyecek. Siz bunu kalkıp mut'a nikah ile ilişkilendireceksiniz.
Yani Arap dili açısından
hiç alakası olmayacak bir şekilde.
Evet.
Bugünkü meallerde hem metninde hem dipnotunda bunu yazacaksınız. Ondan sonra da kalkıp siz bir alim olarak şeriat İslam demek değildir deyip, ya sizin böyle bir yazı yazmaya hakkınız olmaz ki bu bilgiyle. Olmaz yani böyle bir şey.
Bir de mutanikar ne olduğunu kısaca söyleyeyim mi?
Buyurun yani hocam tabii.
Böyle bir kısa bir saat din anlaşıyor, para veriyor, tamam ilişkide, ondan sonra hadi serbest. 10 dakikalığına da olabilir, 10 seneliğine de olabilir. Ulan böyle bir din olur mu ya?
Ve bunu Kur'an'a dayandırıyorlar. Yani hadi bunu birisi uydurmuş dersiniz, anlarız da.
Ayeti tahrif ediyor.
Aynen yani. Öyle.
Evet.
Ondan sonra da bu Kur'an ayetlerini de siz şeriatın içerisine koyup işte diyeceksiniz ki onlar o döneme aitti, bugün düzeldi. Yok işte haşa Muhammed Aleyhisselam'ın düzeltemediği şeyi Ömer radıyallahu anh düzeltmiş olacak. Yani böyle bir din zaten olmaz. Yani bununla ne o genç çocuğa cevap verebilirsiniz ne de bugünkü büyük kitlelere cevap verebilirsiniz. Bütün bunlara...
Zaten bugün Erdem Bey, Allah'a şükür Avrupa'da, İşte biraz önce Londra'dan gelen bir hanım vardı. Derse katılacak vakti olmadı. Yani İslam'a çok ciddi bir yöneliş var ama mezheplerde oluşan bu sorular, bak ayetlerin meallerini bile bozmuşlar ya. Adamlar hadi Kur'an meali okuyun dediğin zaman gelip orada tak diye kalıp.
Evet, aynen öyle hocam.
Yani şeye gitmiştim. Vatikan'a davet edilmiştik işte bir toplantıya ki o zaman gerçekten inanılır gibi değil. Yani 8 saat kadar Avrupa üniversitelerinden gelen üniversite hocaları bana sadece soru sordu ve Kur'an-ı Kerim'e cevap verdim. Yani hiç kim, ben de inanamazdım ama o Allah yardım etti. Ve orada Almanya'dan iki genç gelmişler. Sen bak şuradan şey açalım. Sen bu şeyi sen oku. Nahl Suresi'nin 93. ayeti. Almanya'dan iki genç benim orada olduğumu duymuş gelmişler. Bunlar ailenin çocukları. Beş vakit namazlarını kılıyorlarmış. O birisi demiş ki Kur'an oku. Kur'an meali oku. Okumuş. Şimdi Erdem Bey'in okuyacağı ayete geldiği zaman takılmış. Diyanet'in verdiği meali bir oku bakalım.
Şöyle diyor, Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekilecektir.
Peki saptıran kim?
Allah.
Allah. Doğru yolu
O da
eden
Allah.
Allah. Şimdi
Bir de sorguya
sen
çeker.
erkek yarattı, eşini kadın yarattı. Sen erkek olmakta suçun var mı?
Yok
Sen
hocam.
eşin kadın olmasa suçlu mu? Yahu Allah dilediğini saptırıp dilediği yola getiriyorsa daha bir de sonunda diyor
Sorguya çekilir.
sorguya çekileceksiniz. Tövbe estağfurullah.
Evet.
Şimdi o delikanlı gelmişler bizim kalacağımız oteli öğrenmişler. Onun yanında bir otelde kalmışlar. Sabahleyin kahvaltı yaparken delikanlı geldi. Ya işte şey yapmış. Yani namazı bırakmış sonra tekrar başlamış. Ya bu ne biçim bir din demiş bunu okuyunca. Neyse geldi dedim ki bak o ayette hakikaten o kadar yani sözlükleri bile bozmuşlar ya. Sözlükleri bile bozmuşlar. Bu bütün tefsirler bozulmuş. Allah'tan ki bir tek İmam Maturidi doğru saymış, bir de doğru mana vermiş o kelimeye. Bir de şey Rağbel İsfahani müfredatında doğruyu anlayabilecek yollar göstermiş. Şimdi dedim ki kardeşim bak oradaki ayetin meali şu. Eğer tercihi Allah yapsaydı hepinizi doğru yola getirirdi. Niye şunu şuna tercih etsin ki? Ama tercihi size bıraktığı için kim sapıklığı tercih ederse Allah onu sapık sayar. Kim yola gelmeyi tercih ederse Allah onu yola gelmiş kabul eder. Sapıklarından sorumlu olacaksınız diye okuyunca tamam dedi. Hemen arkasından arkadaşı koşa koşa geldi. Dedi ki bak işte hoca geldi geldi sor. Dedi ki sordum. Cevabını da aldım tatmin. Ne zaman lan daha az önce çıkmıştı. Ne oldu? Biz kaç tane de tartışıyoruz. Bakın ya haksız mı şey o gelenler? Hadi buyurun işte bak diğer yerden okudum. Evet devam edelim.
Dolayısıyla son olarak şunu söylemek lazım. Şeriat dediğimiz şey bugün halk arasında veya İslam coğrafyasında her ne olursa olsun bizim mümin ve Müslim insanlar olarak yapmamız gereken şey Allahu Teala'nın şeriatı nedir? Allah'ın kitabında şeriat nasıldır? Bunu öğrenmek. Şeriat dediğimiz şey Allah Teala'nın indirdiği kitaplarıyla, nebilerinin tebliğ ettiği dinle o dinin yaşayabilmek için üzerinde yürüdüğümüz doğru yola şeriat
Evet, doğal hukuk da diyebiliriz.
doğal hukuk da
Doğal
diyebiliriz.
hukuk
Yani
diyebiliriz.
kanun, hukuk anlamında
Evet.
zaten kullanılıyor.
Mesela Allahü Teala kainatı yarattığı zaman işte Adem Aleyhisselam zamandaki doğal kanunlar değil mi bugüne kadar?
Yok, hayır, hala
Allah'ın
aynı.
dini de değişmez o kadar.
Dolayısıyla Allah'ın dini de aynı. Zaten o yüzden de işte bu az evvel bir kısmını okuduğum Şura suresinin 13. ayetini tamamlayalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şer'a diye başlıyor zaten ayet. Yani şeriat kelimesinin de türetildiği kök harflerinin emir kipiyle mazi kipiyle şer'a aleykum mined-dini. Bu dinden şeriat yaptı. Sizin için şeriat yaptı diyor Allah-u Teala. Kendisi için. Yani kendisi Allah şeriat yaptı. Neyi? Ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a neyi emrettiyse, neyi görev olarak yüklediyse size onu bu dinin şeriatı yaptı. Vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna İbrahim'e ve Musa ve İsa. En akimuddin. Sana vahyettiğimiz Musa'ya İbrahim şey ve ma vassayna bihi ve onunla görev olarak yüklediğimiz İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya şudur. En akimud din. Bu dini ayakta tutun. Buyuruyor Rabbimiz. Vela teteferraku fihi ve onda fırkalaşmayın, ayrışmayın. Demek ki bakın hala aynı ed-din zaten de Allah-u Teala marife olarak kullanıyor. Bunun da değişiklik olması mümkün değil. Az evvel hocamın Ali İmran suresinin 85. ayetinde de Allah pardon 85. ayeti okumadık değil mi hocam? Onu da, okudunuz pardon.
Okuduk, onu da okuduk.
Kim Allah'ın dini olan el-İslam'dan başkasının peşine düşerse ondan asla kabul edilmeyecektir. Neden? Çünkü Allah başka bir din indirmemiştir ki. O yüzden burada da o dini bütün bizim bize de Nuh'a yüklediği görevi bakın ta bize şeriat yapmış. Biz nasıl olur da bugün şunu söyleyebiliriz ya bu hükümler o zamana aittir. Onlar Allah-u Teala Nuh'a yüklediği görevi size şeriat yaptım diyor. Yüklediğim görevi size şeriat yaptım diyor. Artık burada tarihsel bir tutum söylenemez. Kebur alel müşrikine ma ted'uhum ileyh. Yani senin kendilerini çağırdığın şey o müşriklere ağır gelir. Allahu yectebi ileyhi men yeşa. Allah dilediğini kendine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve ona yöneleni de doğru yoluna iletir.
Dilediğinde mi yöneleni şey yani doğru tercihte bulunan.
Doğru tercihte bulunan pardon. Ben de orada şaşırdım dil alışkanlığı.
Alışır evet. İnsan fark edemiyor
yani. hocam ben son olarak bir bu sizin dersin başında okuduğumuz Ali İmran suresinin 19. ayeti var. Onun devamını bu muhatapları yani bugün konumuz gereği bu sözleri söyleyenlere okumak istiyorum. Çünkü orada Rabbimiz inne dine indallahil İslam demişti 19. ayette. Allah katında din İslam'dır. İşte kendilerine bu bilgi geldikten sonra kendilerine kitap verilenler ayrıldılar, ayrıştılar aralarındaki kıskançlıktan işte birbirlerine göz diktiklerinden dolayı demişti. Devamında şöyle buyuruyor. Fe'in hacuke eğer seninle tartışırlarsa, tartışmaya girerlerse fekul eslemtu vecihiye lillah sen de ki ben Allah'a teslim oldum. Ve men ittebe'ani ve bana uyanlar da öyle. Fekul lillezine utul kitabe vel ümmiyine eslemtum ve kendilerine kitap verilmiş olsun olmasın yani kitap verilenlere de ümmilere de ki siz de teslim oldunuz. Bakın mesele bu. Allah'ın dini şeriatı nedir? Onu bulacağız ve ona teslim olacağız. Artık orada tartışma biter. Eslemtum teslim oldunuz mu? Fein eslemu eğer teslim oldularsa fekad ihtedev. İşte o zaman doğru yola gelirler. Ve in tevelle fe innema aleykel bela. Eğer dönüyorlarsa yüzlerini bunu kabul etmiyor musunuz? Tamam. Senin görevin bunu tebliğ etmek, bunu onlara ulaştırmak. Vallahu basirun bil ibad. Niye? Çünkü Allah kulların ne yaptığını görüyor zaten. Sen bunu ulaştırdın, görevin bitti. İstediklerini yapsınlar, teslim olsunlar, olmasınlar bu seni ilgilendiriyor. Bizim görevimiz bu. Söylediklerimiz bunlar. Allah-u Teala'nın şeriatı İslam'dır. Allah'ın şeriatı İslam'dır ve bunun hiç kimsenin gücü yetmez bunu yeryüzünden silmeye asla. Ha, bunun içerisine bir takım Allah'ın kitabına aykırı şeyleri koyup ona da şeriat demek de kimsenin yetkisinde değildir. Biz onları zaten kabul etmiyoruz. Ama Allah'ın dini İslam zaten Allah'ın şeriatı demektir. Diye de bitirmiş olayım.
Evet şimdi bakın burada ne oldu? Adem Aleyhisselam'dan beri aynı şeriat var ama Nuh Aleyhisselam'a kadar bir değişiklik olmuş. Çünkü insanlığın babası Adem olduğu için ister istemez kardeş evliliği olmak zorunda. Buna hep karşı çıkıyor. Ya Allah helal dedikten sonra kimse bunu şey yapamaz yani. Ama demek ki Nuh Aleyhisselam itibaren şey yapmış ama mesela şeyde En'am suresinde de Allah-u Teala şey yapıyor. İbrahim Aleyhisselam'dan başlıyor işte Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Nuh'dan en eski Nuh Aleyhisselam ve en son İsa Aleyhisselam. Ondan sonra babaları diyor. Babalar dediğimiz zaman Adem Aleyhisselam'a kadar çıkar. Kardeşleri dediğimiz zaman daha başka ve soylarından gelenler ki Muhammed Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen İsmail Aleyhisselam da zaten burada geçiyor. Bu 18 Nebi'yi babaları, kardeşleri ve soylarından gelen derken bütün nebileri anlatıyor. Onların tamamına kitap ve hikmet verdiğini belirtiyor. Yani sadece kitap değil, Allah'ın kitabı hikmet de o kitaplardan ayrıntılı yani çözüm üretme bilimidir ki işte bugün İslam aleminde bu kaybolduğundan dolayı çözüm üretemiyorlar. Hep işte yok efendim İşte nüzul sebebi yok işte falan alim şöyle demiş yok filan böyle filan rivayet ayetlerin ayetleri anlayamayıp kendi kafalarına göre saptırmalar
tam
yapıyorlar.
Olarak,
halbuki Allah ayetlerde her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıklamış. Buna bir an önce yönelmek lazım. Az önce Erdem Bey'in dediği gibi bizden sadece tebliğdir. Görevimiz tebliğ, insanları yola getirme görevimiz yoktur. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra Allah-u Teala şöyle diyor, bakın ben Diyanet'in mealinden okuyacağım. Baktım yanlış yapmamışlar yani. Sadece bir yerine peygamberler demiş, neyse önemli değil. İşte o peygamberler, 90. ayeti okuyorum bak dinle. Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Tamam, hepsi de doğru yoldalar. Sen de onların tuttuğu yola uy. Nereye uyacakmış Muhammed Aleyhisselam?
Bütün o nebilerin tuttukları yola.
Onların girdiği yola. İşte sünnet o yoldur. Bunda Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları değil. Bu da en büyük iftiralardandır bu dine. Maalesef bunu İmam Şafii'ye mal ederler. O söylemiş mi söylememiş mi biz bilemeyiz. Ancak ahirette belli olur. Sünnet Adem Aleyhisselam'dan beri bütün nebilerin gittiği ana yoldur. Bu ayetlerde çok net bir şekilde Allah anlatır. Peki bunlarda fark var mı? Var. Bakın bunu da Maide suresinin 48. ayetinden okuyayım. Yani bakın biz devreye bir şey anlatamayız ama Allah her şeyi ayrıntılı olarak açıklıyor. Ben mealden okuyacağım. Ey Muhammed, gerçekleri içeren bu kitabı sana kendinden önceki kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikte indirdik. Önceki kitapları tasdik eder. Aynı bilgilerse mecburen tasdik edecek. Koruyucu, o bilgi, o kitaplar yok. Bugün Tevrat'ı, İncil'i alıyorsun, bir sürü saçma sapan şeyler sokuşturmuşlar. Bu Kur'an koruyor olduğu gibi. Şu Kur'an'ın orijinal metni bugün duruyor. O halde aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Yani bugün Yahudilerde, Hristiyanlarda bunların tamamı aynı. Mesela ben Katolik Kilisesi'ne gittiğim zaman dedim ki gelin. Hatta resmi bir yazı da verdik. Bunu bizim sitemizde bulabilirsiniz. Bunu Tübingen Üniversitesi Katolik Fakültesi'nin dekanı ile birlikte imzalamıştık. Hadi gelin Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, Kur'an'ı ne kadar ilahi kitap varsa hepsini böyle toplayalım. Tabiat kanunlarını da hakem yapıp bir sonuca varalım. Tamam ileri sana cevap ve hala cevap verecekler. Neyse diyor ki sana Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Kur'an esas olan odur. Bunu hepsi çok iyi biliyor. Ondan sonra sana gelen gerçekleri bırakıp onların arzularına uyma. Demek ki Kur'an aykırı herhangi bir şey varsa onların arzularıdır. Onların arzularına uyma. Her biriniz için bir özel hüküm. Burada bir özel hüküm de koyuyor. Bir ana yol ama işte şu yolun şurada 30 kilometre hız yaparsın, şurada 50, şurada 100, şurada hız sınırı yok gibi özel hükümler konuyor. Peki niçin koymuş onu? Eğer Allah görse, siz gerek görseydi siz tek bir ümmet yapardı. Böyle olması özel hükümler verdiği şeylerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Mesela şimdi Allah-u Teala şey zamanında bu Davud Aleyhisselam zamanında şey Kudüs tarafını kıble olarak belirledi. Esas kıble zaten ilk günden beri Kabe'dir ama bir imtihan için yaptığında zaten Allah Bakara suresinde bize anlatıyor. 142. ayet miydi? Ve mâ ceallel kıbletelleti künte aleyhe. Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken şimdi burada Muhammed Aleyhisselam emrediyor. Onların kitaplarına uy diyor. Onların kitaplarında Tevrat'ta kıble şeyse Kudüs'se Muhammed Aleyhisselam namaz kılarken başka bir yere dönebilir mi? Mümkün mü? 143. ayet tamam. Diyor ki o imtihan için diyor. Sadece o kıblenin değiştirilmesi imtihan için yani geçici bir süre. Çünkü onlar bakalım bu yeni Nebi'ye inanacaklar mı? Zaten devamında diyor ki Yahudiler de Hristiyanlar da bu kıblenin değişeceğini kendi şeyler gibi evlatlarını tanıdığı bildikleri gibi bilirler. En küçük şüpheleri yoktur. Ama kabul etmek istemiyorlar, imtihanı kaybediyorlar. Şimdi Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken mecburen Kudüs'e döndü. Bu Allah'ın emri gereği bu ayette Mekke'de inmiştir. Peki ne diyorlar bizde? Erdem Bey onu çok iyi bilir. Ne yapmış Medine'ye gitmiş Muhammed Aleyhisselam?
İşte orada Yahudiler kalpleri bir sıcaklık, ülfet kazansın diye onların kıblesine dönmüş. O yüzden yani onları da dine kazandırmak için.
Bunu yapan kişiyi Allah Nebi yapar mı?
Hocam yani böylesi de önemli bir konu. Hem bunu yapıyor, ondan sonra da yine devamındaki ayette Allah-u Teala yüzünü bize çevirdiğini, kıblenin değişmesi için çevirdiğini görüyoruz. Seni şimdi razı olduğun kıbleye döndüreceğiz diyor. Madem kendisi çevirmişse, kendisi niye dönmüyor tekrar Kabe'ye?
Tekrar döndürsün kendisi.
Niye ayet bekliyor? Ama yok işte anlayış maalesef böyle hocam, bu şekilde.
Yani çok yani bu dini öyle bir hale getirmişler ki sakın buna inanmayın. Sakın buna inanmayın.
Evet, öncesi olmayan, sıfırdan yani yeniden başlayan olmayan, bir
sıfırdan
din.
Sıfırdan başlamış olan ve böyle saçma sapan şeyler ve Muhammed Aleyhisselam da ikinci bir ilah yapılmış maalesef geleneksel yapıda. Şimdi peki önce Kudüs'e dönüyor. Ama şeye döneceğiniz Tevrat yazmış. Tevrat'tan da biliyor. Biliyor ki Yahudiler de, Hristiyanlar da bunu biliyor. Tekrar Kabe olacak. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a sürekli dua ediyor. Ve Allah-u Teala da 144. ayette miydi?
Evet hocam.
144. ayet, hadi yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir diyor. Arkasından da diyor ki bu Yahudiler de Hristiyanlar da çok iyi bilirler ki bu kıble bu tarafa tekrar dönecek ama kabul etmiyorlar.
O da 146. ayet.
146. ayet. Şimdi işte burayı okuyayım bakın. Her biriniz için bir özel hüküm, bir açık yol. O açık yol hepsinin gittiği yol ama bir özel hüküm. Sen falan yerde dur demek gibi, yani bir ana yoldan gidiyorsunuz. İşte şu araçlar şöyle şu hızla gidebilir, şu araç bu kadar gidebilir demek gibi anlayabiliriz. Böyle olması, yani Allah gerek görseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Hiç kimseye özel hüküm koymazdı. Yani mesela kıbleyi değiştirmezdi. Böyle olması verdiği şeylerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. İşte Yahudiler, Hristiyanlar kabul etmediler. Ve kaybettiler yani. Siz iyi işlerde yarışın. Şimdi bu da şunu hatırlattı bana, şeyde Tübingen Üniversitesi'nde şey yapıyorum. İşte konuşuyoruz, orada birisi kalktı dedi ki sen bizi Müslüman yapmaya mı geldin dedi. Buraya. Çünkü cevap veremeyince. Ben de hemen şeyi okudum, bu Bakara suresinin 146. ayet midir? 147 mi? Hani şeyde وَلِكُلِّمْ بِيْشَتُمْ وَمُوَلِّيَا فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Herkesin yöneldiği bir yön vardır, siz hayırlı işlerde yarışın. Bir hayırlı işlerde yarışalım dedim, hepsi rahatladı ve ses çıkarmadı. Allah öyle diyor diye ayeti okudum, çok rahatladılar. Evet. Siz iyi işlerde yarışın, hep birlikte dönüp geleceğiniz yer Allah'ın huzurudur. Anlaşmazlığa düştüğünüz konular Allah size bindirilecektir. Bak, hep aynı yoldayız demek ki. Şimdi burada ben en son şey yapayım, bu Erdem Bey şeyden bahsetti işte, kölelerin ve cariyelerin evlendirilmesi meselesinden. Şimdi sende şey var galiba, Kur'an yolu tefsirinin şey var mı, Nisa suresi var mı? Nisa suresinin 3. ayetine ne mana verdik? Kur'an yolu Diyanet'in en son yayınladığı tefsir.
Meali mi okuyorsun?
Meal kısmına bak, çünkü tefsirle uğraşmayalım. Ama önce ben şey yapayım, senden önce ben şu Diyanet'in mealini şurayı okuyayım. Şimdi
tamam, burada aynısı var hocam zaten.
Yok, ben şey okuyacağım. Bu 32. ayetini, tamam. Nur suresi 32. tamam. ayetini okuyayım. Lütfen hepiniz çok dikkatle takip edin. Yani sizin adınıza Erdem Bey de cevap verebilir. Diyor ki Allah-u Teala, sizden evli olmayanları, esir kadın ve erkeklerden de uygun olanları evlendirin. Bakın, esirler geliyor. Aile ortamında barındırılmak zorunda. Öyle esir kampı yok. Nur suresi 58. ayetinde o ailenin evladı gibi bakılması gerekir. Öyle şey yok. Peki o sırada da birisi beğendiyse esir kadını ya da esir kadın bir erkeği birbirine evlensinler. Bugün kanun çıkarıyorlar. Yabancılar işte şey evlenemezler, şöyle olur. Ne oluyor ya siz ki Allah'ın şey düzenine düzen mi koyuyorsunuz? Ne oluyor size? Zina yaparlarsa serbest ama evlenirlerse yasak. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Ondan sonra diyor ki Allahü Teala burada bakın buradan o şey evet sizin diyor mesela burada Diyanet'in meallerini okuyayım. Sizden bekar olanları bu bekar diyor ama bekar değil. Evli olmayanlar manasına gelir o kelime. Gerçi bekar manasında da kullananlar var. Kölelerinizden ve cariyelerinizden durum uygun olanları evlendirin. Ne emir verdi Allahü Teala? Evlendirin dedi değil mi? Evlendirin. Tamam biz evlendireceğiz. Herkesi yani bizim görevimiz evlenme durumunda olanları evlendirmek için elimizden geleni yapmaktır. Eğer bunlar yoksul iseler, ya bu esir 5 kuruş parası yok, nasıl evlenecek? Siz karışmayın diyor Allah. Allah onları lütfuyla zenginleştirir, ihtiyaçlarını karşılar. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Bakın ikinci şeyde, Diyanet'in mealinden okuyorum gene. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendileri lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Şimdi sana sorayım, evlenmeye güçleri yetmeyenler içine cariyeler giriyor mu?
Tabii giriyor. Tabii.
Peki evleninceye kadar ne yapmaları emrediliyor?
İffetlerini koruyacak.
İffetlerini koruyacak. Peki yanında bulundukları kişi bu kadınla ilişkiye giriyorsa nasıl iffetini koruyacak?
Öyle bir şey olur mu?
Nasıl iffetini koruyacak? Şimdi bakın burada bu emir var mı? Bir de yine Diyanet'in yayınladığı şu mealden bakın nasıl mana vermişler şeye. Nisa suresi 3. ayete.
Yetimlerin hakkını riayet edemeyeceğinizden korkarsanız beğendiğiniz kadınlardan ikişer üçer dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin.
Tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin ne demek? Açıklamasını zaten kısaca anlatıyor. Okuma,
şöyle diyor hocam. Yani zaten hemen şöyle bir satır. Diyor ki yetimlerin ve öbür kadınların haklarına riayet edememekten korktuğu için sahip olduğu cariye ile evli gibi yaşayacak olan.
Evli gibi. Evlenmek yok. Burada açıkça nikahlan demedi mi Allah? Nereden çıkardınız siz bunu?
Zaten hocam bu 3. ayette Allahü Teala şeyde yani bütün ayetin fiili nikahlama olduğu halde buraya yetinin ifadesini koyması da orada nikahtan bahsetmemek için zaten.
Senin söylediğin he, öyle yapıyorlar. Mesela şeyden bir hanım gelmiş. Bu Suudi Arabistan başkenti neydi?
Riyad.
Ha, Riyad. Riyad Üniversitesi'nden bir karı koca gelmişlerdi. Hanım orada Arap Dil Edebiyatı Bölümü Başkanı'ymış. Ona bu ayeti verdim dedim bu şu ayete bir meal verir misin? Aynen yetinin manasını vermiş çünkü hep öyle ezberlettiriliyor. Dedim bak sen hem Arapsın hem Arap Dil Edebiyatı Bölümü Başkanısın. Söyle bana bakayım Arap dili açısından buna bu mana verilir mi? Bir iki Arap dili kuralında söyledim kadın böyle yaptı. Böyle kalktı ayağa böyle vuruyor ben bu manayı nasıl verdim diye böyle başladı bağırmaya. Nasıl verdim ben bu manayı? Çünkü ezberlettiriliyor. Sorgulama yok. Peki daha da kötüsünü ben şimdi şuradan okuyayım. Bakın şu meale konulan mealden okuyacağım. Metinden değil. Bak ayette hür ve esirlerin evlendirilmesinden bahsetti Allah değil mi? O esir kızlara da aynen hiç onların gönlünden rahatsız edici kelime kullanmaz Allah. O yanında bulunduğu ailesi kabul eder. Ona da genç kız ifadesi kullanır. İster hür olsun ister esir olsun. Esir de olsa kimse onu istemediği birisiyle evlendiremez asla. Böyle bir şey yok yani. Ama gelenek öyle değil. Ayrı o konu. Bakın nasıl mana vermişler sen dinle. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Tamam bu da doğru. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yap. Mükatebe diye bir saçmalık buraya sokuşturmuşlar. Neymiş? Hürriyetini elde etmek için çalışıp para kazanacakmış. Ya bu evlenmeyle ilgili bir ayet. Ne işi var onun burada? Senden evlenmek için yardım istersen maddi yardımda bulun diyor Allah ona. Eğer durumu müsait ki evlenecek durumdaysa maddi yardımda bulun. Esir diye şey yapma. İster kadın ister erkek olsun. İşte bakın Allah'ın ayetlerini ne hale getirmişler. Bugün Ya siz önce bir kendinizi sorguya çekin ya. Ben burada şeriatla ilgili şey ilan yapanların hocaların büyük bölümü bunlardan habersizdir yani bilmezler de. Evet. Neyse bir kere bir başladık daha susmak da bilmiyoruz. Ama insan dayanamıyor gerçekten. Ama ben şahsen bu tür tartışmaların başlamasından son derece mutluyum. Çünkü doğruların ortaya konmasına vesile oluyor. O yanlışları söyleyenler söylesinler. Onlara asla müdahale edemeyiz. Eğer bir yerde inanç ve ifade özgürlüğü yoksa orada İslam kesinlikle yoktur. Adam sabah inandım akşam kafir oldum diyebilmelidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Müslümanları kafir yapmak için çalışan, gece gündüz uğraşan papazlara ve hahamlara hiçbir ceza verilmediğini net bir şekilde görüyoruz ayetlerde. Dolayısıyla bugün de öyle olmak zorunda. Yani herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Giden gitsin. Burası imtihan yeridir. Onun için ifade ve inanç hürriyeti olmayan bir yerde İslam yoktur. Bugün İslam alemi denen yerlerin hiçbirisinde yok. İşte bakın görüyorsunuz hiç. Gazze'de millet öldürülüyor sadece bağırıp çağırıyorlar. Başka bir şey yok. Neyse Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak bizleri bu doğru dini çok iyi anlayan, çok iyi yaşayan ve bütün insanlığı en iyi şekilde anlatılan kullarından eylesin.